Altınnokta.körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Yolum Tibet'e düştü. Lhasa'nın kör çocukları. Sabriye Tenberken. Parantez Yayın Evi. Birinci baskı 2001 İstanbul. Türkçe'ye çeviren Berin Ağran. Okuyan Feyza Keli. Tek istediğimiz kafamızı sokacak bir dam. Bir ahır bile olabilir diye acıklı bir sesle bağırıyor dolma. Şüpheci bir köylü. Nereden geliyorsunuz diye bilmek istiyor. Bir haftadan beri kör çocuklara yeni bulunan bir körler alfabesini anlatmak için at sırtında yollarda olduğumuzu anlatıyor. Kelsang Meto'nun kendisi de kör diyerek beni kolumdan tutup bir müzayede parçasıymışım gibi açık pencerelerin önüne iteliyor. Kafalarını pencerelerden uzatan çocuklar, "Huu, bu bir yabancı!" diye heyecanla bağırışıyorlar. Kelsang Meto diyor artık iyice havaya giren dolma. Kelsang Meto, kör insanlara okuma yazma öğretebilmek için tek başına Tibet'e geldi. Ning dişeş, ne acınası diye iç geçiren köylü kadınlar büyük bir merhametle dillerini şapırdatıyorlar. Hepsi bu kadar. Sabriye Tenberken 1970'te Almanya'da doğdu. 2 yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucunda gözleri kör oldu. Tibetoloji, sosyoloji ve felsefe öğrenimi gördü. Üniversitedeyken Tibetçe körler alfabesini yarattı. Tibet'te körlük oranının çok yüksek olduğunu ve köylerde binlerce kör çocuk bulunduğunu, bunların hiçbir eğitim görmeden yaşadıklarını öğrenince onlara okuma yazma öğretmeye karar verdi. Bir körler okulu kurmak amacıyla Tibet'e gitti. Bu kitapta Sabriye Tenberken'in Tibet'e giden yolda başında geçenlerin ve körler okulunun kuruluş mücadelesinin öyküsünü bulacaksınız. Sevgili Frans, Ork Vor Ju En Doel Vor Ogen, Tibetolog Dodine. Bir uzman olarak yaptığı danışmanlık için teşekkür ederim. Bu kitapta sözü geçen bazı kişilerin adları değiştirilmiştir. Kelsang Meto, Kelsang Meto. Sesler çok aşağılardan geliyor. At sürmeye devam ediyorum. At, taşlı yamaçta nallarını sakin ve emin bir şekilde basıyor. Doğru dürüst bir yol yok ve at zaman zaman durarak sanki hangi kaya parçasının daha güvenli olduğunu ölçüyor. Kelsang Meto, geri dön. Korku dolu sesler çok uzaklardan geliyormuş gibi. Ancak şu anda geri dönmek istemiyorum. Atın dikkatini dağıtmam doğru olmaz ve dönüş yolu belki de çok daha tehlikeli olabilir. Taşlar üzerimize doğru gümbürdeyerek geliyor ve at zaman zaman taşlardan kaçınmak için ani hareketler yapıyor. Dağ tırmanma sanatına vakıf küçük bir dağ atı bu. Beni uyarmışlardı. Bu aygır çok saldırgandır ve şaha kalkarak binicisini sık sık sırtından atmayı dener. Ancak ben de inatçıydım ve kendimi bu şeytana teslim etmiştim. Şimdi böyle yaptığım için seviniyorum. Çünkü sahibinin verdiği adla Nakpo, yani kara, temkinli ve konsantrasyonu çok yüksek bir at. Daha çocukken zorlu ve atılgan atlarla başa çıkmasını öğrenmiştim. Bunlar genellikle hassas ve akıllı atlardı ve ben kendimi onlara rahatça teslim edebileceğimi hemen anlardım. Kelsang Meto diye bir haykırış geldi aşağılardan. Fırtına geliyor, boğazı aşamayız. Aşmak zorundayız diye seslendim. Diğer tarafta bir köy var ve orada muhakkak kafamızı sokacak bir dam buluruz. Bir köylü bizi fırtınaya karşı uyarmıştı. Olabildiğince çabuk en yakındaki köye kapağı atmalıydık. Boğazın bu yakasında, çakıllı bayırlar arasında kamp kurabilmek için en fazla biraz çimen bulabilirdik. Ama gecelemek için korunaklı bir yer bulmamız olanaksızdı. Nakpo seslerimizi dinlemek için bir an duruyor. Ben yavaşça "Tushua" deyince tekrar harekete geçiyor. 5 gündür bu atın sırtındaydım ve bu zaman içinde aramızda çok güzel, özel bir dil geliştirdik. Kırbaca ya da değneğe, hatta dizgine ve bacaklarla baskı yapmaya artık gerek yok. Kısa emirler ve hafif bir ağırlık değişimi yeterli oluyor. Rüzgar başladı, kulaklarıma doğru uğulduyor ve arkamdaki eğere bağlı olan çantayı uçurmaya çalışıyor. Rüzgar hızlanacak gibi. Allah'tan rüzgarın darbeleri burada bir tehlike oluşturmuyor. Çünkü arkadan vuruyor ve bizi daha doğru itekliyor. Boğazı geçmeye karar veren diğerlerinin soluklarını işitiyorum. Atlarından inmişler, hayvanların yanı sıra yürüyerek tırmanıyorlar. Kendimi tamamen atıma teslim ediyorum. Dizginleri bırakıyorum yere doğru sarksın ve bütün dikkatimi Nakbo'nun sessizliğini korumaya veriyorum. Nihayet başardık. At, kanter içinde ve nefes nefese boğaz geçidinde duruyor. Fırtına bizi dağın öteki yamacına uçurmaya çalışıyor. Attan inip diğerlerini beklemek için Nakbo'nun rüzgarı kesen vücuduna sığınıyorum. İşin en zor kısmını geride bıraktığımızdan eminim. Onca gerilimden sonra birden üstüme bir yorgunluk çöktüğünü hissediyorum. Şimdiye kadar karşılaştığımız zorlukların gerçek cehenneme zararsız bir ön hazırlık olduğunun farkında değilim. Diğerleri nefes nefese ve duymazlığa gelinemeyecek küfürlerle boğazı ulaştıklarında dağın sırtı doğrultusunda tekrar yola koyuluyoruz. Ben Nakbo ile öndeyim. İçin için öbür tarafta doğru dürüst bir yol bulmayı umuyorum. Benim aygır diğer atlardan daha güvenli ve enerjik olduğundan onlara liderlik ediyor. Aynı zamanda sanki nereye basması gerektiğini içgüdüsel olarak hissediyor. Dikkatlice kendine bir yol seçiyor ve nallarıyla sınıyor. Toprak atın nalları altında kayıyor, taşlar uçuruma yuvarlanıyorlar. Anlaşılan doğru dürüst bir yol yok. Nakbo bir an duraksıyor, sonra kayadan kayaya, daha sonra diğerlerinin anlattığı gibi cesur bir atlayış yapıyor. Geniş ve sonsuz derin bir yarık aşıyoruz. Sol üzengim bu atlayış sırasında çözülüyor ve sinir bozucu uzunluktaki bir saniye boyunca kayalık zeminde yavaşça tıngırdıyor. Yükseklik korkumun ortaya çıktığını hissediyorum ve kısa bir an tüylerim diken diken oluyor. Ancak çabucak kendimi topluyorum. Şu anda şayet eğerin üstünde duramazsam başıma neler gelebileceğini düşünecek vaktim yok. Hızla devam ediyoruz. Kayadan kayaya, atlaya atlaya ve gittikçe daha aşağılara. Kelsang Meto. Sesler ümitsizlik dolu. Diğerleri atlarıyla birlikte hala yarın öbür tarafında duruyorlar. Düzgün bir zeminde, tahminen küçük düz bir kayanın üstünde Nakpo'yu durduruyorum. "Burada bekliyorum," diye sesleniyorum. "Kendinize başka bir yol bulun." Uzun, çok uzun bir süre bekliyorum. Aklıma yüzlerce şey geliyor. Ya şu anda kayalarda uğulduyan fırtına onları önüne katıp bir uçuruma sürüklerse? Uzun dakikalardan sonra diğer taraftan yaklaştıklarını duyuyorum. Ama başka bir şey daha işitiyorum. Uzaklardan hızla buraya doğru yaklaşan bir gök gürültüsü. Bana "Devam et, devam et," diye sesleniyorlar. Hafif bir tuşua ile Nakbo'yu tekrar harekete geçiriyorum. Fırtına hızlanıyor. Şapkamın bağını koparıp kafamdan uçuruyor. Bırakıyorum gitsin. Burada insanlar tekrar bulunan bir şapkanın uğursuzluk getireceğine inanırlar. Bu en son gereksinimim olan şey. Şu anda önemli olan dört duyumu çevremde olan bitene yoğunlaştırmak. Rüzgar esiyor, gök gürlüyor, hava gözlere dolan toz ve incecik kumla dolu. Boynumdaki eşarbı gözlerimin üzerine çekiyorum. Nasılsa onlara gereksinimim yok. Kayaların yuvarlandığını duymak için kulaklarıma, atı sakinleştirici seslerle yönlendirmek için ağzıma ve de kolanı yavaştan çözülmeye başlayan tahta eğerin üstünde sağlamca durabilmek için denge duyuma gereksinimim var. Önemli olan tek şey altımdaki hareket, atın her adımı ve her sıçrayışı. Arkadan "Kelsang Meto," diye sesleniyorlar. "Daha sağ, sol taraf uçurum." Atlar yönlendirilmekten hoşlanırlar. Birden sol ayağımın üzengiden çıkmış, havada sallandığını hissediyorum. Artık atı yönlendiremem. Zaten yönlendirmek de istemiyorum. Atın ne yaptığını bildiğine güveniyorum. Çok yakınımızda Nakpo'yu ürküten bir gök gürlemesi duyuluyor. Bir gürültü duyuyorum, taşlar parçalanıyor, atlar panik içinde kişniyorlar ve sonra aklımı başımdan alan bir çığlık işitiyorum. Neydi bu? Sanki bir kaya parçası kopup üstündekini de birlikte uçuruma sürükledi. Gözümün önünde çok aşağılarda uçurumun dibinde yatan paramparça bir vücut canlanıyor. Aklıma birden onları boğazı geçmek için zorlayan ben olduğum geliyor. Beni yalnız bırakmak istemediler ve eğer başlarına herhangi bir şey geldiyse bu benim suçum. Nakpo'yu dar dağ patikasında geri çevirmeye çalışıyorum ama ayak duruyor ve haklı diye düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Burada böylece beklemek doğru mu? Tekrar Nakpo'yu geri çevirmeye çalışıyorum ancak bu sefer şaha kalkıyor. Aşağı inmeye devam etmek istiyor. Huysuzlaşan atı yerinde sakince tutabilmek için attan iniyorum. Gece ikinci bir şimşekle aydınlanıyor. Yağmur başladı. Soğuk sular dereler halinde üstümden boşanıyor. Giysilerimin içine giriyor ve kısa sürede sırılsıklam oluyorum. Aniden yukarılarda bir yerden hızla yaklaşan at nallarının sesini duyuyorum. Karanlığa doğru "Ne oldu?" diye bağırıyorum. Bir ses duyuyorum ama yağmur ve rüzgar kelimeleri yutuyor. Ancak iyice yakına geldiklerinde ne diye seslendiklerini işitebiliyorum. "Devam et! Devam et, bir şey olmadı, sadece küçük bir kaza." Tekrar at biniyorum. Peşimden gelen at nallarının tıkırtıları ve yanlarında yürüyen sürücülerin çizmelerinin gürültüsü arasında Nakpo'yu aşağıya doğru sürüyorum. Bir kaya burnunu döndüğümüzde atın nalları altındaki zeminin gittikçe kumlu ve düzgün bir hale geldiğini fark ediyorum. Gerginlikten ve soğuktan titreyen atlarla bir ahırın verandasının altında dikiliyoruz. Fazla beklememize gerek kalmıyor. İşgüzar bir köylü evinden fırlayıp bağıra çağıra bizi tekrar yağmurun altına püskürtüyor. Bir sonraki evi deniyoruz. Orada da üstümüze köpekleri salıyorlar. Galiba çok iğrenç görünüyoruz. Yaşlı bir köylü kadın camını açıp nihayet bize kulak veriyor. Dolma kendini takdim ediyor. Küçük konvoyumuzu göstererek konferansına başlıyor. Boğazı geçişimizin uzun ve zorlu öyküsünü anlatıyor. Sırılsıklam giysilerimizi ve düştüğü sırada yaraladığı bacağını işaret ediyor. "Ozia!" diye acıyarak iç geçiriyor köylü kadın ama yerinden kıpırdamıyor. Durumumuzun aciliyetini daha etkileyici sergileyebilmek için dolma acı dolu inlemelerle pencerenin önünde topallayarak gidip gelmeye başlıyor. Bunu yaparken yüzü çok komik bir hal almış olsa gerek. Çünkü köylü kadın birden katılarak gülmeye başlıyor. Kadın bir süre sonra bu şovdan sıkılıyor, kafasını sıcak kulübesinin içine çekip pencereyi tak diye kapatıyor. Yılgın bir halde atlarımızla birlikte yağmurun altında dikiliyoruz. Dolmaya bir kez daha denemesini rica ediyoruz. Birkaç kulübe sonra karanlığa doğru "Ohlohi!" diye bağırıyor. Bunun üzerine hemen birkaç pencere açılıyor. Tek istediğimiz kafamızı sokacak bir dam, bir ahır bile olabilir diye acıklı bir sesle bağırıyor dolma. Şüpheci bir köylü, nereden geliyorsunuz diye soruyor. Bir haftadan beri kör çocuklara yeni bulunan bir körler alfabesini anlatmak için at sırtında yollarda olduğumuzu anlatıyor. Kelsang Meto'nun kendisi de kör diyerek beni kolumdan tutup bir müzayede parçasıymışım gibi açık pencerelerin önüne iteliyor. Kafalarını pencerelerden uzatan çocuklar "Huu, bu bir yabancı!" diye heyecanla bağırışıyorlar. Kelsang Meto diyor artık iyice havaya giren dolma. Kelsang Meto kör insanlara okuma yazma öğretebilmek için tek başına Tibet'e geldi. Ning dişeç, ne acınası diye iç geçiren köylü kadınlar büyük bir merhametle dillerini şapırdatıyorlar. Hepsi bu kadar. Artık dolma gerçekten sinirleniyor. Sesi neredeyse çatal çatar. Eğer bizi bu gece evinize almazsanız bu demektir ki Tibetliler misafirperverlikten nasibini almamış insanlardır. Yabancıları kapılarının önünde donmaya bırakırlar. Sonunda bu sözler etkili olmuşa benziyor. Yavaşça bir kapı açılıyor ve ihtiyar bir adam bizi içeri davet ediyor. 2. CA 936 no'lu uçak yolcularının B çıkış kapısına gelmeleri rica olunur. Bu benim Çin'e ilk yolculuğum değildi. Üstelik ilk defa da yalnız yolculuk etmiyordum. Buna rağmen arkadaş çevremden çeşitli nasihatler ve suçlamalar geldi. Tibetoloji seminerinden tanıdığım doktora öğrencisi Thierry, "Bu çılgınca geziyi yapmakla ciddi olamazsın," dedi. Ve gerçek bir Fransız maçosu olarak ilave etti. "Küçük kız, küçük kız, seni böyle yapayalnız yollayamayız. Bir erkek refakatçiye ihtiyacın var. 3 ay daha beklersen seninle birlikte Lhasa'ya gelebilirim. Bir başka sınıf arkadaşım veda etmeye gittiğimde kahkahalara boğuldu. Körleme Tibet, Hollywood filmi gibi bir şey. Bir arkadaşımın annesi ise endişeyle ebeveynlerimden izin alıp almadığımı sordu. O sırada 26 yaşındaydım. Eski erkek arkadaşım, bununla neyi ispatlamak istiyorsun? Her şeyi yalnız başına yapmaya seni kim zorluyor? İlk önce öğrenimini bitiremez misin? Daha sonra birlikte yaşayabilir, birlikte seyahat ederiz, dedi. Kristof ve ben bir kez birlikte Çin'de bulunmuştuk. Bir ay sonra o geri dönmüştü. Bense bu dev ülkenin en azından küçük bir bölümünü kendi başıma keşfetmek için 2 ay daha kalmıştım. İlk başta böyle bir yolculuğu gören bir refakatçi olmadan yapabileceğime pek emin değildim. Ama kısa sürede eğer kendini hayattaki rastlantılara bırakıp sürprizlere açık olursan her şeyin yolunda gittiğini fark ettim. Aklıma gelen hiçbir plan ya da randevuya bağlı olmadan yapabilme özgürlüğüyle tanıştım. Memleketime geri döndüğümde bu yolculuk sırasında tadını çıkardığım bağımsızlığımı çok özledim. Almanya'da herkes benim iyiliğim için neyin doğru olduğunu bilir, arkadaşlarımın iyi niyetli nasihatleri olsun ya da profesörlerimin inançla çıkan tok sesleriyle söylenmiş tavsiyeleri olsun hep bu yöndedir. Nefessiz kaldığımı hissediyordum. Her şeyi bırakıp kaçmak istediğimden yeni seyahat planları yapıyordum. Ama artık bir yerden öbürüne seyahat etmek yerine uzun zamandır düşünü kurduğum Tibet yaylalarında köyler için bir okul kurma arzumu gerçekleştirmek istiyordum. Aferin sana, dedi Kristof üzgün bir sesle. Beni burada bırakıp kaçıyorsun ve her şeyi bencil arzularını tatmin etmek için yapıyorsun. Bir an neredeyse kendimi suçlu hissettim. Ama sonra karşı çıktım. Peki seni burada tutan nedir? Eşyalarını topla, işini ve her şeyi bırak. Kristof bir an ne diyeceğini bilemedi. Gerard adlı bir arkadaşı yardımına koştu. Sabriye, sanırım sen güvenlik denilen şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Günün birinde bir ev, bir aile bakmanın ve düzenli bir iş sahibi olmanın ne demek olduğunu sen de anlayacaksın. 60 yaşına geldiğinde ne elde ettiğini sen de bilmek isteyeceksin. Baş öğretmen edalı konuşmalar beni her zaman korkunç sinirlendirir. Günün birinde 60 yaşında olacağımı düşünerek şu anda hayatın tadını çıkarmaktan vazgeçmem mi gerekiyor? Ama Gerald içimde bir yerlere dokunmuştu. Çünkü ben de zaman zaman doğru yolu seçip seçmediğimi kendime soruyordum. Belki de üniversitede bana daha iyi iş olanakları sunabilecek daha sağlam bir bölüm seçmeliydim. Belki de yalnız başıma oradaki kör insanların yaşam koşullarını araştırmak üzere Tibet'e gitmem gerçekten de çılgınca bir düşünceydi. Normalde böyle bir iş için koca bir araştırma ekibi gönderilir. En azından her mantıklı insan böyle bir seyahati, her şeyi garantiye alacak bir seyahat şirketi üzerinden ayarlar. Beni böyle başıma buyruk işler yapmaya ne itiyordu? Hala cevabı bilmiyorum. Ancak yaşadığım her büyük olaydan önce gördüğüm bir rüya vardır. Bir kum tepesinin eteğinde dikilip denize bakıyorum. Gökyüzü açık mavi, deniz ise çarşaf gibi ve karanlık, güneşli bir gün. Kumsal hınca hınç dolu. Birden çok uzakta, ufuk çizgisinin arkasında koyu mavi, sudan bir duvarın oluştuğunu, yavaş yavaş ve sessizce sahile doğru geldiğini görüyorum. Bütün insanlar ayağa fırlayıp kaçışıyorlar. Oysa ben sudan duvara doğru ilerliyorum. Çok gergin ve dikkat kesilmiş olduğumu fark ediyorum. Ama aynı zamanda gelmekten olan şeyden de büyülenmiş gibiyim. Dev dalga sonunda sahile ulaşıyor. Artık inanılmaz derecede yüksek ve gökyüzünün yarısını kaplamış durumda. Gerilimin doruğuna eriştiği bir an bana çarpıp üzerimden geçip gidiyor. O anda bu su kütlesinin sahip olduğunu düşündüğüm ağırlığından eser olmadığını fark ediyorum. Tam tersine, kendimi hafiflemiş, güçlü ve enerji dolu, istediğim her şeyi yapacak gücüm olduğu hissine kapılıyorum. CA-936 nolu uçağın yolcularının B çıkış kapısına gelmeleri rica olunur. Bu ikinci çağrı. Artık yavaştan yola koyulmalısın. Annem ve babam biraz huzursuzdular. Ancak başaracağıma da güvenleri tamdı. Öyle ki coşkum anneme de bulaşmıştı. Gitmek, her şeyi arkada bırakmak duygusunu çok iyi tanıyordu. Genç bir üniversite öğrencisiyken 2 yıllığına Türkiye'ye gitmiş, Ankara'da İslam sanatı okumuş ve bir süre erkek kıyafetinde mimarlık öğrencileriyle birlikte Selçuklu camilerinin ölçülerinin alınması sırasında Doğu Anadolu'yu gezmiş. Bana her zaman eğer bir şeyi gerçekten istersen onu mutlaka başarırsın derdi. Ancak şu anda onu, babamı ve hatta belki kendimi de yatıştırmak zorundaymışım gibi hissediyordum. Ve bu yüzden aslında telaşlanacak bir şey yok, beni diğer turistlerden farklı kılan ne dedim. Ve her turist gibi 3. çağrıdan sonra el bagajımı toparladım. Birdenbire bastıran yolculuk korkusunu saklayabilmek için özellikle kayıtsız bir tavır takınarak ceketimin ceplerine sokuşturduğum dokümanlarım yerlerinde mi diye son bir kez kontrol ettim ve kısaca vedalaştım. Beni Frankfurt Havaalanı'nın sonsuz uzun koridorlarına taşımak üzere çok konforlu ve eğlenceli oluyor, yanımızda uzun süredir bir elektrikli havaalanı arabası bekliyordu. Ancak bunu biraz aptalca bulmuyor da değildim. Çünkü ben kördüm, topal değil. Arabanın sürücüsü yolculuk nereye diye ilgiyle sordu. Peki ne? Oradan da Tibet'e devam edeceğim. Bunu yalnız başınıza mı yapacaksınız diye şaşkınlıkla sordu. Kafa salladım ve bu sanki dünyanın en doğal şeyiymiş gibi yaptım. Aslında heyecanım doruktaydı. Ama dili tutulan sürücüyle dalga geçmek hoşuma gitmişti. Seyahat dokümanlarımı göstermek için bir takım pasaport kontrolü gişelerinde duruyorduk ve nihayet adam çekinerek "Bunu nasıl yapacaksınız?" diye sordu. Biraz düşündüm. Aslında kafamda net bir plan yok. Her zaman önceden kestiremeyeceğimiz bir şeyler olur. Kendimi rastlantılara bırakıp sadece iyimser olacağım. Ama oralarda tamamen yalnız olacaksınız. Size orada kim yardım edecek? Eğer yalnız olmak istemiyorsam ve yardıma gereksinimim olursa zaten yalnız kalmam. Beyaz bastonunuzla kalabalık bir yerde dikilin. Çin bildiğiniz gibi insan kaynıyor. Emin olun 10 dakika sonra birisi sizinle konuşmaya başlayacaktır. Suskunluğu bunu tam olarak gözünde canlandıramadığını işaret ediyordu ve büyük bir olasılıkla beni inanmaz gözlerle süzüyordu. Bu yüzden keyifli bir şekilde devam ettim. Bunun güzel yanı böylece insan sadece belli tip insanlarla tanışıyor. Yani sevimli, açık fikirli ve zeki çağdaşlarıyla. Diğerleri, yani kendini beğenmişler ve vurdum duymazlar zaten bir körle birlikte olmak istemezler. Şimdi anladım, dedi çabucak. Çünkü o da sevimli insanlar kategorisine dahildi. Tam bu anda yan koridorlardan birinden gürültücü bir grup yolcu fırlayıp yolumuzu kapattı. Sürücü 2 kez bas bas kornaya basarak gereğinden fazla yüksek bir tonla "Dikkat, dikkat, kör bir yolcu taşıyorum, lütfen saygı gösterin," diye bağırdı. Biraz utanmıştım ve itiş kakış kaçışmakta olan yolcuların bana nasıl ilk önce dehşetle sonra da acıyarak baktıklarını tahmin edebiliyordum. Böyle durumlardan hep nefret etmişimdir. Ne zaman tıkış tıkış bir otobüse binsem, kalabalıktan mümkün olduğunca çabuk kaçabilmek için kapının yanında dururum. Şayet körlere ait olan koltuk doluysa, sık sık otobüsün yarısı bağıra çağıra koltukta oturan zavallıya çullanırlar. Engelliler için ayrılmış bir yeri işgal ettiğinizi görmüyor musunuz? Kör bir kadını böyle ayakta bırakmaktan utanmıyor musunuz? Çoğunlukla itiraz eder, ayakta durmamın sakıncası olmadığını söylerim. Bunun üzerine, bu körler de insan onlar için bir şeyler yaptığında biraz daha müteşekkir olabilirler. Dediklerini az işitmemişimdir. Böyle durumlar bana toplumun yardıma muhtaç ve zavallı körler klişesine nasıl saplanıp kaldığını çok açık gösterir. Eskiden kendimi ciddiye alınacak bir yetişkin olarak değil, vasilik edilecek küçük bir kız gibi hissederdim. Ve sık sık hırsımdan ve küçük düşmüş olmaktan dolayı hüngür hüngür ağlardım. Ama zaman içinde az çok kalın bir deri geliştirdim ve genellikle dalga geçerek karşılık vermeyi öğrendim. Bu yüzden o anda sürücüye de sadece "Harika, işe yaradı. Sizin sözünüz Martin'in borazanından bile daha etkili." Ve çıkış kapısına ulaştığımızda arabadan fırlayıp beni dışarı çıkarmaya hazırlandı. Artık bu kadarı da fazlaydı. "Çabalarınız için teşekkür ederim ama yalnız başıma inmeyi becerebilirim," dedim tatlı ama kesin bir sesle. Gönlünü de fazla kırmamak için küçük bir çantayı oradaki elemanlarla yarı bağırarak fısıldaşmaya başladığı bankoya kadar taşımasına izin verdim. Bu yalnız başına Tibet'e giden kör bir kadın. Lütfen onunla ilgilenin. Yolculuk sırasında bir uçak makinistinin yanında oturuyordum ve bu da beni garip bir şekilde rahatlatıyordu. Gerçi motorlardan biri bozulsa havada yapabileceği hiçbir şey yoktu ama normal olmayan bir takım sesler duyduğumda her şeyin yolunda olup olmadığını sorabiliyordum. Ben makinistle uçuş ve uçak üzerine sohbet ederken sol tarafımda hostesten istediği China Daily gazetesine gömülmüş gibi görünen bir Çinli oturuyordu. Akşam yemeği tepsileri toplandıktan sonra bütün cesaretimi toplayıp yeni öğrendiğim Çincemle "Pekin'de mi yaşıyorsunuz?" diye sordum. Sorumu cevaplamadı. Belki de sadece kafasını sallamıştı. Böylece Bokum Sinikum'da 3 haftalık yoğun kursta öğrendiğim gibi sormaya devam ettim. "Çocuğunuz var mı?" Sorum bir kez daha cevapsız kaldı. Belki tekrar kafasını sallamıştır ya da çocuk sahibi olmadığını söylemekten hoşlanmadığı için cevap vermemiş olabilir. Aynı kaderi paylaştığımızı belli etmek için "Benim çocuğum yok," dedim. 26 yaşında olduğumu ve Bonn Üniversitesi'nde Orta Asya bilimleri okuduğumu ilave ettim. Hiç etkilenmişe benzemiyordu. Belki utangaç bir insandı, belki de beni anlamıyordu. Büyük bir olasılıkla aksanım bir felaketti. Özür dileyerek, "Kusura bakmayın, Çincem iyi değil, öğrenmeye başlayalı daha 3 hafta oldu," dedim. Artık huylanmaya başlıyordum. Çünkü hala sol taraftan bir reaksiyon gelmemişti. Onun yerine sağdan geldi. Uçak makinisti omzuma vurup, "Bayan, o bey uyuyor ve kulağında da kulaklık var. Sizi duyması olanaksız," dedi. 11 saat sonra Pekin'e vardığımızda öğle vaktiydi. Almanya'daki soğuk kışa karşılık burada bizi yapış yapış bir sıcak bekliyordu. Güneş acımasızca kavuruyor, nefes almakta zorlanıyordum. Uçak makinisti bana pasaport kontrolüne kadar eşlik etti ve "Size yolculuğunuzda bol şans, bir gün gazetelerde hakkınıza bir haber çıkacağına eminim," dedi. "Evet, tabii," diye düşündüm. "Kör öğrenci Çin'de kayboldu. Bunu okuyacağını düşünüyor." Artık yalnızdım. Şimdi ne olacaktı? Aslında korkmuyordum. Sadece iyi hazırlandığım bir sınav öncesinde olduğu gibi biraz gergindim. Bir şekilde bavullarıma ulaşmam gerekiyordu. Havaalanı arabasının sürücüsüne ne demiştim? İnsanın kör bastonuyla bir yerde dikilmesi yeter. Yayalardan biri ona hemen yardımcı olacaktır. "Söylediğini yap bakalım." Kalabalık bir yerde el bagajım ve bastonumla silahlanmış bir vaziyette durmaya başladım. Burası gerçekten de canlı bir yerdi. Sakin sakin gezinen yürüyüş ayakkabılarının yanı sıra yüksek ökçeler telaşla tıkırdıyordu. Çocuklar heyecanla bağırışıyorlar, Çince, İngilizce ve Almanca sözcüklerin uçuştuğunu duyuyordum. Ortalık insan kaynamasına rağmen hiçbiri durmuyordu. Anlaşılan kendi başımın çaresine bakmam gerekiyordu. İçinde bir danışma bankası olduğunu tahmin ettiğim büyük bir salona giden insan seline kendimi bıraktım. Bir süre sonra bankodaki camın arkasında oturan bir görevliyle konuştuğunu düşündüğüm bir Çinlinin sesini duydum. Bankonun yerini sorduğunu işittim. Bu benim bankomdu. Oradaki görevli bana bavullarımı alacağım yürüyen bandı mutlaka gösterirdi. Sıra bana geldiğinde camdaki küçük deliğe doğru eğilip ezberlediğim gibi, "Affedersiniz, bana yardımcı olabilir misiniz?" Kadın anlamadığım bir şeyler söyledi. Ben aldırmadan devam ettim. "Bagajlarımı nereden alacağımı söyler misiniz lütfen?" Camın arkasındaki kadın ayağa kalktı. "Şurada, ileriden," diyerek herhalde eliyle bir yerleri işaret etti. Başka bir yol denedim. "Bagajımı bulmam için yardıma gereksinimim var," dedim ve beyaz bastonumu gösterdim. Baston ona hiçbir şey ifade etmemiş olsa gerek, çünkü bana salondaki bir bilgi levhasını işaret etti. Bir kez daha denedim. "Özür dilerim ama ben göremiyorum. Bu yüzden bana birinin bavullarımı nereden alacağımı göstermesi lazım." Ne yazık ki Çince'de "ben göremiyorum" aynı zamanda "okuyamıyorum" anlamına da geliyor. Böylece gayet yardımsever, "Çince bilmiyorsanız orada İngilizce bir tabela da var," dedi. Bu arada arkamda küçük bir kuyruk oluşmuştu ve benim arkamdaki adam sinirli sinirli söyleniyordu. "Ne Nihayet sabırsız ve oldukça yüksek bir sesle, "Bu yabancı kadın kör ve oraya kadar kendine eşlik edecek birisine gereksinimi var," dedi. Sonunda bavullarımı aldıktan sonra taksi durağının nerede olduğunu sordum. Sürpriz bir şekilde bu hiç sorun olmadı. Aynı gün oldukça fazla iş başarmıştım. Sırt çantamı bulmuş, şoförle fiyat konusunda pazarlık etmiş ve artık yorgun ama hoşnut bir halde beni Pekin'in merkezindeki otelime götüren tangırdayan bir taksinin arka koltuğunda oturuyordum. 3. 16 saatlik derin bir uykudan sonra otelimde uyandığımda korkunç acıkmıştım. Çoktan öğlen olmuştu ve bir lokanta bulmak istiyordum. Çin'de bir lokanta bulmak benim için çocuk oyuncağıydı. Sadece cadde boyunca yürüyüp burnuma kokular gelmeye başlayınca durup en yakınımdaki insana o güzel Çincemle "Burası bir lokanta mı?" diye sormam yeterliydi. Çoğunlukla tahminlerimi doğrulayan cevaplar alırdım. Sadece bir keresinde yeni yetme iki oğlan sorum karşısında kıkırdayarak gülmeye başlamışlardı. Sakinleştiklerinde beni altında lokanta olan başka bir eve götürdüler. Hala lokanta zannettiğim yerde aslında ne olduğunu çok bilmek isterim. Şansım yaver gidip bir lokanta bulduktan sonra başka bir sorunu daha halletmem gerekir. Boş bir yer bulmak ve midemi tıka basa doldurabilmek. Gören turistler hemen mutfağa yollanırlar ve çeşitli sebze ya da et yemeklerini parmaklarıyla işaret ederler. Ama benim durumumda bu kadar kolay olmuyor her şey. Boş bir masa bulmak aslında o kadar zor değildir. Saygılı bir Çinli gibi garson size bir yer gösterene kadar kapının yakınında beklersiniz. Masaya doğru götürülürken kasten yapılan, örneğin bir sandalyeye çarpmak gibi birkaç küçük kaza ile garsona sadece okuyamayan değil, aynı zamanda görmeyen bir insanla karşı karşıya olduğunu gösterirsiniz. Buraya kadar her şey yolunda gittiyse sıra yemek siparişine gelir. Bu benim Çince kitabımdaki 8. bölümdü. Yarım olmadığından kör alfabesiyle yazılmış her biri 150 sayfalık bu 4 dosyayı evde bırakmak zorunda kalmıştım. Çin'deki ilk günümde çok fazla düşünmeden bir çorba ve pilav ısmarladım. Garson, "Başka bir şey almayacak mısınız?" diye şaşkınlıkla sordu. Bir gün önce de akşam yemeğini pas geçtiğimden başka bir şey daha ısmarlamak istiyordum. "Neler var?" diye sordum. Bunu yapmamam gerekiyordu. Zira garson kulağa çok hoş gelen ama bana pek bir şey ifade etmeyen en az 40 yemek adı saydı. Bana tavsiye edeceği bir şey var mıydı? Bir telaş mutfağa koştu ve masam çok kısa zamanda birbirinden lezzetli yemeklerle donandı. Bal soslu domuz eti, biberli karides, bademli ve acı zencefilli tavuk, kızarmış balık, baharatlı mantar ve adını bugün bile bilemediğim çeşitli sebzeler. Bu en az 4 kişilik bir davet yemeğiydi. O zamanlar daha çubukla yemek yemesini tam olarak bilmiyordum. Bu yüzden kısa sürede pes ettim ve kısa, yoğun ve harikulade bu zevk için neredeyse bir servet ödedim. Chengdu'ya gitmeden önce Pekin'de geçirdiğim zaman benim için iyi bir hazırlık kursu oldu. Geldiğim ülkede kör bastonunun ucu görülmeye görsün, o an analık üçgüdüsü ve yardım etme sevdası en üst noktasına varır. Almanya'da eğer tesadüfen yaya geçidine yakın bir yerde birini bekliyorsam kolumdan tutulup görmedi diye karşı kaldırıma geçirildiğim çok olmuştur. İtiraz edersem yardımsever işgüzar utanç ve şaşkınlıktan beni yolun ortasında bırakıp tabanları yağlar. Ama hayır, Alman yardımseverliğinden şikayet etmeme gerek yok. Burada Pekin'de durum farklı. Trafik lambalarının ve yaya geçitlerinin azlığı bir yana, çok az kişi beyaz bir bastonu yardımseverlik duygularını harekete geçirmeye yarayan bir işaret olarak algılıyor. Karşıdan gelen bir yaya bana "Bu nedir?" diye sordu. Bastonu havaya kaldırıp dikkatle inceledi. "Buna gerek yok burada. Taksiler, otobüsler ve tramvaylar var." Bastonumu yürüyüş bastonu zannettiğini anlamam biraz zaman aldı. Daha sonra Tibet'te de kaymaya mı yoksa koyun yaymaya mı gittiğimi soranlar olmuştu. Böyle yanılgılar benim memleketim Bonn'da da başıma gelmiştir. "Bu bir maden araba çubuğu mudur? Nedir?" "Doğuştan mı körsün?" Chengdu uçağında 6 yaşında küçük bir kızın yanında oturuyordum. "Carrie," genç İngiliz anne sert bir şekilde fısıldadı. "Böyle bir şeyi nasıl sorarsın?" Tabii ki böyle bir şeyi sorabilirdi. Hatta hoşuma bile gitti. Köyler hakkındaki bir sürü ön yargı ve çekince ancak bu yolla giderilebilir. Annenin itirazını aldırmadım ve cevap verdim. Bu zor bir soru. Annem ve babam daha ben küçük bir çocukken bendeki görme bozukluğunu fark etmişler. Ama o zamanlar şimdikinden çok daha fazla görebiliyordum. Ne örneğin? 12 yaşıma kadar yüzleri ve çevreyi teşhis edebiliyordum ve renkleri görebiliyordum. Çok fazla resim yapardım. Renkler bugün bile benim için çok önemlidirler. Ebeveynlerimin göz doktorunun tavsiyesine uyup beni renkleri algılama konusunda mümkün olduğunca uzun bir süre eğittikleri çok iyi olmuş. Neredeyse gerçekten görebildiğim tek şey olan renkleri yön bulmada kullanırdım. Örneğin bisiklete binerken asfalta düşen yeşil çizgiler ya da koyu gri gölgeler yaya kaldırımın kenarıdır. Ama renkler benim için asıl belleteç olarak büyük önem taşır. Kendimi bildim bileli sayıları ve kelimeleri renklerle ilişkilendirmişimdir. 4 sayısı örneğin altın sarısı, 5 açık yeşil, 9 ise domates kırmızısıdır. Bu telefon numaralarını ezberlememi ya da matematik ödevlerini yapmamı kolaylaştırır. Haftanın günlerinin ve ayların da bir rengi, aynı zamanda bir pasta, grafikte olduğu gibi geometrik şekilleri vardır. Belli bir olayın haftanın hangi günü gerçekleştiğini hatırlamak istediğimde ilk önce günün rengini düşünürüm. Şayet çok emin değilsem pastanın üzerindeki pozisyonunu hatırlamaya çalışırım. Çocukluğumda bunu anlattığım bir sürü insan bana deli gözüyle bakardı. Sonra böyle bir yetinin gayet nadir, doğuştan ve üstelik çok pratik bir şey olduğunu ve okul hayatımda bana kolaylık sağladığını fark ettim. Şimdi ne görüyorsun? Bir göz doktoru hemen hemen hiçbir şey görmediğimi söyleyecektir. Belki biraz ışık ve gölge. Ancak hayalimde ve rüyalarımda çok daha fazlasını görüyorum. Rengarenk manzaralar ve hatta yüzler. Tam olarak görmediğin için bazen üzüldüğün oluyor mu? Biraz düşündüm çünkü böyle bir soruyu daha önce hiç kimse sormamıştı. Sanırım küçük bir çocukken sık sık ümitsizliğe kapılırdım. Çok fazla bağırırdım ve kimse nedenini bilmezdi. Ama göremediğim için üzüldüğümü zannetmiyorum. Sadece diğer insanların beni anlayamadığı hissine kapıldığımda küser ve incinirdim. Ya benim görebildiğimi düşünür, gerekli reaksiyonları göstermeyince kızarlardı ya da kör olduğum için kafamın da basamayacağını düşünürlerdi. Çoğu benimle ağır ağır ve gereğinden yüksek bir sesle konuşur, eğer yanımda bir arkadaşım ya da ailemden biri varsa soruları bana değil ona yöneltirlerdi. Bir karamela ister mi acaba? Bu ayakkabılar ayağına oldu mu dersiniz? Kerry gülmeye başladı. Ama sen körsün, sağır değilsin ki, üstelik konuşabiliyorsun da. 4. Chengdu'yu düşündüğümde aklıma ilk önce nemli sıcak iklimi ve sürekli bulutlarla kaplı gökyüzü geliyor. Öyle ki bununla ilgili bir deyimleri bile var. Güneş bulutların arasından sıyrılacak olsa köpekler korkudan ulumaya başlar. Aslında kendimi Chengdu'da çok mutlu hissediyordum. İnsanları cana yakındı ve Pekin'deki gibi bir keşmekeş yaşanmıyordu. Çinli öğrencilerle üniversitenin kampüsünde takılmak, sık sık yalnız başıma çarşının dar sokaklarında ve ilk başta çok tehditkar görünen yoğun trafiği arasında gezinmek çok hoşuma gidiyordu. Bazen tüm sesleri ve kokuları özümsemek için meydanlarda ya da nehrin üzerindeki küçük köprülerde uzun uzun duruyordum. Bir keresinde yine böyle durmuş etrafımı dinliyordum ki aniden etrafımda sessiz bir kalabalık oluştuğunu fark ettim. Turistler olamazdı çünkü onları sürekli klik klik eden fotoğraf makinelerinden tanırdım. Bir süre karşılıklı sustuktan sonra dayanamadım ve olayı küçük bir espriyle yumuşatmak için "Ben panda ayısı değilim, niye öyle bakıyorsunuz?" dedim. Sichuan eyaletinde yaşayan panda ayıları nesli tükenen bir tür olduğundan hayvanat bahçelerinde ve araştırma merkezlerinde Çinliler ve turistler tarafından ilgiyle izlenir. Ancak seyircilerim espri karşılaştırmayı anlamamış olacaklar ki önümde dilsiz bir şekilde dikilmeye devam ettiler. Sonunda birinin içi acıdı da gayet kesin bir edayla "Yok yok, sen panda ayısı değilsin, sen bir yabancısın." dedi. Sık sık tecrübe ettiğim gibi Avrupalılarla Çinliler arasında yapılan bir esprinin anlaşılması şansa kalmış bir iştir. Yine bir gün toprak bir yolda yürüyorum, tam da yağmur mevsimi. Her tarafta su dolu derin çukurlar var. Kuru kalmış tek bir nokta bile bulamadığımdan çukurlara batıp çıkıyorum. Su neredeyse dizlerime kadar geliyor. Beni uzun zamandır izlediği belli olan bir Çinli, "Niye çukurların etrafından dolaşmıyorsun?" diye sordu. Çamurlu ayakkabılarıma, ıslak pantolonuma ve beni sularda yüzerken seyredip bir de aptalca sorular soran herkese lanetler yağdırabilirdim. Tatsız bir sesle, "Ha, biliyor musun, ben suyu ve yüzmeyi çok severim," dedim. Bunun üzerine adam gayet iyi niyetle, "Anlamıyorum, buradan çok uzakta olmayan gerçek bir yüzme havuzu var," dedi. Bazı durumlarda kültürel farklılıklar aslında o kadar da büyük değil. Beni sıkça şehrin merkezindeki bir bara götüren bir grup genç Çinli sanatçıyla tanışmıştım. The Little Bar adlı bu yerin Bonn ya da Köln'deki herhangi bir bardan hiçbir farkı yoktu. Sanatçılar gururla bana kendi dekore ettikleri mekanı tarif etmişlerdi. Duvarlarda posterler, çizimler, özlü sözler ve kartlar vardı. Masalarda mumlar, arka duvarda ise her gece canlı müzik yapılan küçük bir sahne yer alıyordu. Bir tarafta öğrencilerin ve genç sanatçıların bira eşliğinde felsefe, Marx ve Engels ve modern sanat hakkında tartışmalar yaptıkları uzun bir tezgah vardı. Ve tezgahın arkasında genellikle tartışma heveslilerine fıçıdan bira çeken ya da kokteyller karıştıran barın sahibi Tang Lei dururdu. Tang Lei bir süre Münih'te yaşamıştı ve akıcı bir Almanca konuşuyordu. Bir akşam o sigaradan kısılmış sesiyle, "Burada çok meşhur olduğunu biliyor musun?" dedi. "Herkes köylere yardım etmek için ücra yerlere gitmek isteyen Avrupalı kör kızdan bahsediyor." Burnuma bir bardak soğuk bira dayadı. "Bu gece para ödemene gerek yok. Misafirimizsin. Çünkü sen ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun." "Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor," dedim bezgin bezgin. Gerçekten de ancak Kangding'e kadar gelebilmiştim. Çoğunlukla Tibetçe konuşan Kampaların oturduğu bu küçük şehir Çungda'dan 200 kilometre batıda, büyük ve geniş ölçüde geçit vermez bir bölgenin kıyısındadır. Burada oturan köylü göçer halk gerek davranış gerekse dilleriyle Orta Tibetlilerden ayrılırlar. Dillerinin Lhasa diyalektiğinden fonetik ve gramer olarak bir takım değişiklikler göstermesinin yanı sıra buradaki insanlar kibarlık kiplerini daha az kullanırlar. Kampalar çok direk insanlardır ve konuya fazla eveleyip gevelemeden girerler. Planlarımdan bahsettiğim genç bir göçer, "Eğer bir ata gereksinim varsa sana benimkini hediye edebilirim. Yanında tabii beni de almalısın." Teşekkür ederek reddettiğimde yürekten bir kahkaha patlattı. Parayla satın alabileceğim bir atın peşine düşmeyi tercih ettim ve çabucak da bir at ve bir de güvenilir refakatçi buldum. Bu, Kangding'de bir turizm bürosunda çalışan Chengdu'lu bir öğrenciydi. Tibetçe, Çince ve üstüne üstlük biraz da İngilizce biliyordu. "Bu işten sıkılmıştım. Paraya gereksinimim yok ama bu macerayı kaçırmak istemiyorum," dedi hevesle. Birlikte gerekli alışverişleri ve yol güzergahı tespit ettik. Kangding'den otonom bölge Tibet sınırına yakın Dergi'ye gidecektik. Yolda yüksek yaylalarda körlüğün görülme sıklığı ve nedenleri üstüne bir istatistik tutmak için kör insanlar arayacaktık. Atlar için pazarlık yapmamdan bir gün önce vali tarafından çağrıldım. Bölgenin tüm ileri gelen memurları toplanmıştı. Sağlık müdürlüğünün yöneticisi, Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, eğitim müdürü ve bölge hastanesinden bir göz doktoru. Sütlü çay ve yağlı çörek sundular. Ortada bir kutlama var gibiydi ama içimde kötü bir şey olacağına dair bir his vardı. Ne yazık ki bir tercüman getirmemişlerdi. Ben de amacımı mümkün olduğunca net bir şekilde açıklayabilmek için var olan tüm Çincemi ve Tibetçemi ortaya döktüm. Vali, "Hepsini biliyoruz," dedi dostça. "Gerekli dokümanları sağlayabilmek için Chengdu'ya telefon ettik." "Bu bana resmi olarak izin verdiğiniz anlamına mı geliyor?" "Böyle çabuk olabileceğini rüyamda görsem inanmazdım."